Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı Kârilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Leyl Suresinin 1 ila 11. ayetlerini dinliyoruz.
Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى صدق الله العلي العظيم.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Sarıp örttüğü zaman geceye andolsun. Parıldayıp aydınlandığı zaman gündüze. Erkeği ve dişiyi yaratana. Gerçekten sizin çabalarınız darmadağınıktır. Fakat kim verir ve korkup sakınırsa ve en güzel olanı doğrularsa, biz de onu kolay olan için başarılı kılacağız. Kim de cimrilik eder, kendini müstani görürse ve en güzel olanı da yalan sayarsa, biz de ona en zorlu olanı, azaba uğramasını kolaylaştıracağız. Tereddi edeceği, baş aşağı düşüşe uğrayacağı zaman, malı ona hiçbir yarar sağlamaz. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 07:20 ile 08:50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18:50 ile 20:20 ve dünya saatiyle 15:50 ile 17-20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21-20 ile 22-20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.farstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehl-i Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 17'dir 1400, Hicri Kameri 27 Zilkade 1442 ve Miladi Takvimle 8 Temmuz 2021 Perşembe. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda önce az sonra sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, İmam Hümeyni Mektebi'nde ve Amerikan Patentli İnsan Hakları ve Irak'ta işlediği cinayetler isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım Ahmet Eş. Sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar.
Reisi, yaygın iktisadi tahammüller ve toplu güvenliğin İran-Hindistan ilişkilerinin öncelikleri olduğunu söyledi. İran Dışişleri Bakanı Zarif, İran'ın Afgan kardeşinin yanında olduğunu söyledi. Hatipzade, silisit uranyum yakıt üretiminin barışçıl amaçlı olduğunu bildirdi. İran, bölge ötesi güçlerin bölgedeki askeri varlığının bölge güvenliğine zarar verdiğini bildirdi. Dubai'de konteyner gemisinde patlama meydana geldi. Şimdi haberler.
İran'da birkaç hafta sonra Cumhurbaşkanlığı devralacak İbrahim Reisi, iki önemli bölgesel oyuncu olarak İran ve Hindistan başta olmak üzere bölgedeki ülkelerin varlığı ve kapsamlı ekonomik teamüller ve ortak güvenlik iki ülke arasındaki ilişkilerde önemli önceliklerden biridir dedi. Fars Haber Ajansı'na göre İbrahim Reisi dün öğleden sonra Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyan Jaishankar ile görüşmesinde iki ülke arasındaki ilişkilerin özellikle de ekonomik alanda istikrarı Tahran-Delhi çıkarları kriterlerine göre düzenlenmesine bağlıdır dedi. Reisi İran İslam Cumhuriyeti'nin Afganistan'da istikrar, güvenlik ve barışı desteklediğini de vurguladı. Seyyid İbrahim Reisi, bugün Amerikalıların kendi itiraflarına göre İran'a karşı azami baskı politikası başarısız oldu ve İran İslam Cumhuriyeti ilerleme yolunda güçlü bir şekilde devam edecek dedi. Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ise söz konusu görüşmede Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin yazılı mesajını iletti. Jaishankar iki ülkenin çok yakın bölgesel ortak olarak İran ve Hindistan için farklı zorlukların üstesinden gelmek için birlikte çalışmak hayati önem taşıyor dedi. Afganistan'daki durumun mevcut durumdan çok ciddi olduğuna dikkat çeken Hindistan Dışişleri Bakanı, Afganistan'ın komşuları ülkenin sorunlarını çözmek için birlikte çalışmaları gerektiğini söyledi.
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif ve Hindistan Dışişleri Bakanı Jaykar yaptıkları görüşmede Afganlı gruplar arasında görüşmelerin güçlendirilmesine vurgu yaptı. Hindistan Başbakanı Modi'nin İran'da 8. Cumhurbaşkanı seçilen İbrahim Reis'e hitaben tebrik mesajını teslim için Tahran'da bulunan Hindistan Başbakanı Zarif ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede bölgedeki son gelişmeler, Afganistan'daki son durum, Viyana'da devam eden nükleer görüşmeler, iki ülke işbirliği imkanları konuları gündeme geldi. Hindistan Başbakanı, Afganistan hükümeti ve Taliban arasında Tahran'da yapılan görüşmeye değinerek, İran'ın tarafların çözüme katkı için görüşlerini yakınlaştırma çabalarına teşekkür etti.
İran Dışişleri Bakanı, Afganlı çeşitli siyasi grupların temsilcilerinden bir grupla görüştükten sonra İran'ın her zaman Afgan kardeşlerinin yanında olduğunu açıkladı. İrna'ya göre İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevaz Zarif, Tahran'ın Afganlar arası görüşmeleri eş sahibi yapmasından duyduğu memnuniyeti ifade ederken, yabancı birliklerin Afganistan'dan çekilmesiyle tüm siyasi gruplardan Afganların barışçıl ve müreffeh bir gelecek nesli inşa için ortak işbirliği ve uyum istedi. İran'ın Afgan kardeşlerinin yanında olduğunu vurgulayan Zarif, bugün Afganistan halkının dış müdahale ve dayatma olmadan geleceğine karar verebileceğini belirtti. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı ayrıca İran'ın bölge ülkeleriyle birlikte Afgan liderlerinin tüm Afganistan halkı için barış, huzur ve ilerleme çabalarını desteklediğini belirtti. Afganlar arası diyalog toplantısı salı sabahı Tahran'da Afgan hükümeti temsilcileri, üst düzey yetkilileri ve Tahran'daki Taliban yüksek siyasi misyonun katılımıyla başladı. Toplantının açılışında İran Dışişleri Bakanı, İran'ın ülkedeki mevcut krizi çözmek için Afgan gruplar arasındaki diyalog sürecine yardım etmeye hazır olduğunu duyururken, İslam Cumhuriyeti'nin Afganistan'ın kapsamlı barış sonrası sürecine yardım etme taahhüdüne vurgu yaptı. Bölgede ve dünyada etkili ülkelerden biri olan İran İslam Cumhuriyeti, Afganistan krizi de dahil olmak üzere bölgesel krizleri her zaman diyalog ve siyaset yoluyla çözmeye çalışmıştır.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, İngiltere, Fransa ve Almanya Dışişleri Bakanlıklarından yapılan açıklamaya tepki göstererek, %20 saf sirisit uranyum yakıt üretiminin İran'ın barışçıl amaçlar için olduğunu söyledi. İRNA Ajansı'na göre Said Hatipzade, İran İslam Cumhuriyeti'nin %20 saf sirisit uranyum yakıt üretme kararı yalnızca barışçıl amaçlara yöneliktir ve Tahran araştırma reaktöründe ve uygun şekilde kullanılacaktır. Bu konuyu Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'na da bildirdik dedi. Hatipzade, bu ülkelerin iddialarının aksine bu ürünün barışçıl, tıbbi ve insani kullanımları var ve bunun üretimi İran'ın nükleer silahların yayılmasını önleme ve koruma yükümlülükleriyle de çelişmiyor, dedi. Hatipzade, bu ülkeler İran'ın girişimlerini eleştiren Avrupa ülkelerinin hiçbir zaman İran'ın nükleer anlaşmaya bağlı kalmasına önem vermediklerini, aksine Amerika'nın nükleer anlaşma ihlal etmesine göz yumduklarını ve Amerika'nın yasa dışı yaptırımlarının İran'a dayatmasına da sessiz kaldıklarını söyledi ve Avrupa ülkelerini eleştirdi. Hatipzade, İran baskıcı yaptırımlar kalkar kalkmaz telafi edici tedbirlerini askıya almaya ve yükümlülüklerini tam olarak yerine getirmeye hazırdır. Ama her şeyden önce Amerika yaptırımları kaldırmalı ve nükleer anlaşmaya bağlılığını ispatlamalıdır, dedi.
Avrupa Birliği Dış Politika Sözcüsü nükleer anlaşmanın yeniden canlandırmasıyla ilgili Viyana müzakerelerinin bir sonraki turunun yeniden başlama zamanlaması hakkında süreç resmi Viyana görüşmelerinin ötesine geçiyor ve ortak komisyon toplantısı zamanında toplanacak, dedi. İrna'ya göre Peter Stanol çarşamba günü Brüksel'de düzenlediği basın toplantısında üyeler müzakerelere devam etmeyi kabul ettiğinde görüşmeler başlar, dedi. Peter Stanol, bildiğiniz gibi bu devam eden bir süreç ve görüşmeler ve diplomatik diyaloglar Viyana'daki resmi müzakerelerin ötesine geçiyor, dedi. Stano, nükleer anlaşma ortak komisyon bir sonraki toplantısının tarihi her zaman olduğu gibi uygun olduğunda duyurulacaktır, dedi. Nükleer anlaşmayı yeniden canlandırma görüşmeleri Viyana'da 6 turluk yoğun ve devam eden görüşmelerin ardından tamamlanmak üzeredir. Nükleer anlaşma karma komisyonunun 2 hafta önce Viyana'da gerçekleştirdiği son toplantısında heyetler nükleer anlaşmanın yeniden canlandırılmasında kaydedilen ilerlemeden duydukları memnuniyeti dile getirdiler ve bir dizi sorunu çözüm bulmak amacıyla diyalog sürecini takip etmek kararlılıklarını ve ciddiyetlerini bir kez daha teyit ettiler. Toplantının sonunda heyetler 7. tur müzakereleri hazırlanmak üzere kalan konularda siyasi talimatlar almak üzere başkentlere gittiler.
İran Dışişleri Bakanı'nın özel siyasi işler baş danışmanı Ali Asker Hacı, Suriye'deki barış süreciyle ilgili Nur Sultan'daki istişarelerine devam etti. İRNA Ajansı'nın bildirdiğine göre Ali Asker Hacı, 16. Uluslararası Astana oturumunda Suriye, Rusya, Türkiye ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Suriye özel temsilcisiyle bir araya geldi. Astana süreci 16. Uluslararası Zirvedeki görüşmelerde Suriye'deki siyasi istikrarın ele alınmasına yönelik çalışmalar, Cumhurbaşkanlığı seçiminin yapılması, Anayasa Komitesi'nin 6. toplantısının Cenevre'de yapılmaya çalışılması, sınır geçişleri konusu ve Amerika'nın Suriye'ye yönelik yaptırımları ele alındı. Bu görüşmelerde İran İslam Cumhuriyeti heyeti, terörle mücadele, insani yardım ve Amerika'nın Suriye'ye yönelik yaptırımlarının devamı konusundaki tutumlarını dile getirdi.
İran'ın Birleşmiş Milletler'deki Hint Okyanusu Özel Komitesi temsilcisi, bölgeler ötesi güçlerin askeri varlığının ve silahlanma yarış arzusunun bölgesel güvenliği baltaladığını söyledi. İRNA'ya göre Birleşmiş Milletler Sekreterliğindeki üye devletlerin temsilcilerinin katıldığı Hint Okyanusu Özel Komitesi'nin 2 yıllık toplantısında Haydar Ali Beluci yaptığı konuşmada Hint Okyanusu Deklarasyonu'nun bir barış bölgesi olarak kabul edilmesinden 50 yıl sonra bölge dışı güçlerin askeri varlığı ve silahlanma yarışı arzusu gibi bazı zorluklar bölgesel güvenliği baltaladı dedi. İran'ın Birleşmiş Milletler'deki söz konusu yetkilisi ayrıca bu bildirgenin hükümlerine göre büyük güçler bölgedeki askeri varlığına son vermeli ve nükleer silahları ve diğer kitle imha silahlarını ithal etmemeli ve onları imha etmemelidir dedi. İranlı diplomat ayrıca Hint Okyanusu bildirgesi ayrıca üyeleri askeri ittifaklar yerine sivil ittifaklara katılmaya çağırıyor. Bu da kalıcı güvenlik için etkili olacak dedi. 1971'de Hint Okyanusu Bildirgesi Barış Bölgesi olarak kabul edildi ve 1999'dan beri Hint Okyanusu Özel Komitesi bölgedeki güvenliği gözden geçirmek için 2 yılda bir toplanıyor.
İran İslam Cumhuriyeti'nin korona ile mücadele kapsamında Gürcistan'a yaptığı insani yardım sevkiyatı düzenlenen törenle Gürcistanlı makamlara teslim edildi. İSNA Ajansı'na göre İran'ın korona ile mücadele kapsamında Gürcistan'a yaptığı insani yardım sevkiyatı dün Tiflis'teki Cumhuriyet Hastanesi'nde düzenlenen törenle Gürcü makamlara teslim edildi. Törene İran'ın Tiflis Büyükelçisi Ekber Kasımi, İranlı 2 milletvekili ve Gürcistan Sağlık Bakanı Yardımcısı da katıldı. İran Büyükelçisi törende yaptığı konuşmada İran ve Gürcistan'ın her zaman tarihi ve kültürel bağları olduğunu ve kalkınma için birlikte çalışacaklarını söylerken, korona ortak bir sorun. İran ve Gürcistan bu virüse mücadele etmek için birlikte çalışmalıdır, dedi. İran'ın Gürcistan Büyükelçisi, İran koronaya karşı iyi sonuçlar elde etti, dedi. Gürcistan Sağlık Bakanı Yardımcısı da İran İslam Cumhuriyeti'nin korona ile mücadeledeki yardımlarına teşekkür ederek, bu sevkiyatın bağışlanması, ulusların bu virüsle birlikte mücadele etmesi gerektiğini gösterdi, dedi.
İran Pasteur Enstitüsü Başkanı, İran ile Küba arasında korona aşısı üretmek için işbirliğinin sürdüğünü duyurdu. İran Pasteur Enstitüsü Başkanı Ali Rıza Bekleri yaptığı açıklamada, Fidla Küba Enstitüsü ile korona aşısının ortak üretim süreci iyi gidiyor. Ekim ayından itibaren aylık 3 milyon doz kapasiteli seri üretimi geçebiliriz, dedi. Büyükleri Küba ile korona aşısının ortak üretim sözleşmesi, önceki işbirliği anlaşmalarına uygun olarak imzalandı ve birbirimizle koordineli olarak düzenli toplantılarımız var ve işbirliği iyi gidiyor, dedi. İran Pastör Enstitüsü Başkanı ayrıca şunları kaydetti. Bu aşı hem İran'da hem de Küba'da klinik deneminin 3. aşamasını geçti, dedi. Beklere göre bu aşının ilk üretim sevkiyatı İran Sağlık Bakanlığı'na teslim edilmeye hazır ve bu aşılar dünyanın en etkili aşılarından biridir.
Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta 4. Ukrayna Reform Konferansı'nda açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu dün resmi temaslarda bulunmak üzere Litvanya'ya da bulunuyor. Çavuşoğlu başkent Vilnius'ta 2 gün sürecek olan 4. Ukrayna Reform Konferansı'nda konuştu. Çavuşoğlu Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne yönelik çabalarını ve reform çalışmalarını desteklediklerini ifade ederek Ukrayna yönetimini Kırım Tatarlarının yerli halk olarak tanınmasından dolayı kutladı. Çavuşoğlu konuşmasının bir yerinde şöyle dedi. Ukrayna ve halkı için reformların somut sonuçlarını görmekten memnunuz. Reform bürokrasinin tüm seviyelerine inmek zorunda. Bu bağlamda başlattıkları reformlardan dolayı Cumhurbaşkanı Zelenski'yi ve hükümeti takdir ediyoruz. Kırım Tatarlarını yerli halk olarak kabul ettiği için Ukrayna liderliğini ve parlamentosunu tebrik ediyoruz. Çavuşoğlu, Ukrayna Reform Konferansı'na Türkiye'nin de ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyacağını ifade etti.
Öte yandan Libya'da darbeci Hafter hakimiyetindeki Tobruk'ta Türk bayrağının yerlere serilip araçlarla çiğnenmesine Ankara sert tepki gösterdi. Türkiye'nin Trablus Büyükelçiliği çirkin olaydan sonra Libya Dışişleri Bakanlığı'na yazılı bir nota verdi ve sözlü uyarıda bulunarak bu tür provokasyonlara karşı gereken önlemlerin alınmasını talep etti. Libya Başbakanı Abdullah Hamid Dibeydi önceki gün Haftar milislerinin kontrolünde bulunan Tobruk'u ziyaret etti. Haftar milisleri Dibeydi'nin geçeceği yola Türk bayrağı sererek başbakanın konvoyunun Türk bayrağını çiğnemesi için çabaladı. Haftar yanlısı milislere ait bazı araçların Türk bayrağının üzerinden geçtiği görüldü. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç çirkin saldırıyla ilgili söz konusu eylemin Türk-Libya kardeşliğini hedef aldığı açıktır. Bağımsızlığımızı ve kutsal değerlerimizi temsil eden bayrağımıza yapılan bu saldırının asla amacına ulaşamayacağını ve gerekli karşılığı herkesten önce dost ve kardeş Libya halkından göreceğini ifade ediyoruz açıklamasında bulundu.
HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlali kararı ardından Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce tahliyesine hükmedilmesiyle tutuklu bulunduğu Sincan Ceza İnfaz Kurumu'ndan tahliye edildi. Terör örgütü propagandası yapmak suçlamasıyla hakkında fezleke hazırlanan, daha sonra mecliste oy birliğiyle milletvekilliği düşürülen HDP'li Gergerlioğlu hakkındaki dava sonucunda tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Daha sonrasında avukatlar tarafından Anayasa Yüksek Mahkemesi'ne yapılan başvuruda Yüksek Mahkeme Gergerlioğlu'nun siyasi faaliyette bulunma hakkı ve ifade hürriyetinin ihlal edildiğine oy birliğiyle hükmetti. Gergerlioğlu'na 30 bin lira tazminat ödenmesini de hükmeden mahkeme tahliye sürecinin başlatılması için Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ne yazı yazdırmasına karar verdi. Bunun ardından Gergerlioğlu tahliye kararına müteakip sosyal medya hesabından nerede kalmıştık paylaşımını yaptı.
Filistin direniş grupları Siyonist rejimi yeniden inşa etmek için Gazze blokasının kaldırılmasındaki gecikmenin devam etmesi halinde direnişin öfkesinin yeniden patlayacağı konusunda uyardı. Ars Haber Ajansı'na göre 2014 Savaşı'nın 7. yıl dönümü vesilesiyle Filistin direniş grupları Siyonist rejimin Gazze kuşatmasını kaldırmadaki herhangi bir gecikmesinin Filistinlerin öfkesini yeniden alevlendireceğini vurguladı. Direniş gruplarının yayınladığı bildiriye göre Filistin halkının bölgedeki en güçlü savaş makinesine karşı efsanevi direnişi, bu mücahit halkın topraklarındaki istikrarının ve bu büyük iradesinin üstesinden gelmek için her türlü teslimiyet yolunun yenilgisinin açık bir kanıtıdır cümlesine yer verildi. Gruplar Kudüs'ün Kılıcı adlı savaşın devam ettiğini ve Filistin topraklarının tamamen özgürleştirilmesini ve Filistinli mültecilerin geri dönüşüne kadar tetikte kalacaklarını bildirdiler. Filistin direniş grupları işgal rejiminin direnişi silahsızlandırmada yenilmesinin ya da 2014'te Gazze'de yenilmesinin kuşatmaya rağmen tüm gücüyle işgalci rejime karşı duran direniş için gerçek bir zafer olduğunu vurguladı.
Irak Başbakanı Sözcüsü, Amerika'nın Irak'taki üslerine yönelik füze ve insansız hava aracı saldırılarına sert tepki gösterdi ve düşmanlar çok asi hale geldi dedi. Irak Başbakanı Mustafa el-Kazimi'nin sözcüsü Yahya Resul, Irak düşmanlarının bir kez daha saldırganlıklarını arttırdıklarının görüldüğünü belirterek, Erbil Havalimanı, Ayn el-Esad üssüne, Irak Savunma Bakanlığı'na yeni bir terör saldırısı gibi girişimlerin kabul edilemez olduğunu bildirdi. Tuğgeneral Yahya Resul, bu saldırılar tüm yasaların açık bir ihlali ve hükümetin pozisyonunun ve uluslararası yükümlülüklerinin ihlalidir, dedi.
Dubai'de Cebel Ali Limanı açıklarında bir gemide meydana gelen patlama sonrası yangın çıktı. Patlamanın şiddetiyle bazı binalarda sallantı yaşandığı belirtilirken patlamada ölen ya da yaralanan olmadığı açıklandı.
Afganistan'dan alınan son haberlere göre Afganistan'da Badghis eyaletinin başkenti Kalino şehrinin bir kısmı Afgan askeri operasyonuyla Taliban'dan kurtarıldı. Bu arada Badghis İl Şura Vekili Abdülaziz Bek, Taliban'ın vilayet merkezinin bazı bölgelerini ve Badghis hapishanesini ele geçirdiğini iddia etti. Militanların mahkumları serbest bıraktığını aktaran Bek, yerel yetkililerin kaçmak için Badghis Havalimanı'na yerleştiğini bildirdi.
Sırada bültenimizin son haberi var. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu UNICEF, Suudi asker işgalinin ardından Yemen'deki dünyanın en kötü insani krizine atıfta bulunarak Yemenli çocukların eğitim ve öğreniminin aksatılmasının geleceklerini mahvettiği konusunda uyardı.
Burası Tahran Radyosu İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kıymetli dinleyicilerimiz, sabah yayınımızın haber saati burada sona erdi. Değerli dinleyicilerimiz, yayınımıza yorumlarla devam ediyoruz. Bu sabahki ilk yorumumuz Fransa, Almanya ve Çin liderlerinin nükleer anlaşmaya vurguları etrafında. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Almanya Şansölyesi Merkel ve Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping yaptıkları telefon görüşmesinde Viyana'da bulunan taraflardan nükleer anlaşmanın yeniden canlandırılması amacıyla açılan pencereden ve ortaya çıkan yeni fırsattan en iyi şekilde istifade edilmesi gerektiğine vurgu yaptılar. Söz konusu liderler ayrıca derhal sonuca varılmak üzere müzakerelerin devam ettirilmesini ve ilerletilmesinin altını çizdiler. 4+1 üyesi olan 3 ülkenin liderlerinin nükleer anlaşmanın korunması doğrusunda ortaya çıkan fırsatı yararlanma vurgusu aslında bu anlaşmanın bölgesel ve küresel güvenlik ve barış alandaki konumundan kaynaklanıyor. Özellikle de Avrupalılar nükleer anlaşmanın korunmasında daha fazla ısrarcılar. Avrupa Birliği ve Avrupa Troikası 4+1'in batı kanadı olarak defalarca bu anlaşmanın küresel ve bölgesel barış ve güvenliği korunmasındaki rolüne vurgu yaparak bu anlaşmanın bekasını istemiş ve bu alanda ellerine geldikleri her şeyi yapacaklarını iddia etmişlerdi. Çin ise 4+1 grubun doğu kanadı üyesi olarak Rusya ile beraber İki önemli küresel güç olarak Amerika ile ciddi farklılıklar yaşamaktadırlar. Böylece bu ülkelerin de Avrupa'ya benzer tutum içerisinde oldukları söylenebilir. Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in belirttiğine göre nükleer anlaşma çok taraflılığın ürünüdür. Batı Asya'da nükleer silahların gelişmesinin önlenmesi, barış ve istikrarın korunması için büyük öneme sahiptir. Bu yüzden etkin bir şekilde hayata geçirilmelidir. 4+1 grubunun Doğu ve Batı üyelerinin bu anlaşmayı desteklemelerine rağmen Amerika'nın bu alandaki performansı ve tutumu tamamen sorgulanabilir. Nitekim, affedersiniz, Biden hükümeti Viyana'da süren müzakereler yoluyla Amerika'nın nükleer anlaşmaya geri dönem yolunun açılması koşullarını hazırlamak istediğini iddia ediyor. Halbuki Amerikan eski başkanı Trump, Mayıs 2018'de bu ülkenin resmi olarak nükleer anlaşmadan çekildiğini ilan etti. Trump defalarca nükleer anlaşmayı sert dille eleştirmiş, bu anlaşma Amerika'nın en kötü anlaşması olarak adlandırmış ve bu anlaşmadan çıkma tehdidinde bulunmuştu. Sonunda ise bu tehditlerini de gerçekleştirdi. Şimdi de Biden hükümeti nükleer anlaşmaya geri dönme iddiasında bulunsa da pratikte bu anlaşmayı yok edecek bir yaklaşım içerisine girmiştir. Washington, Viyana müzakereler sürecinde zaman ve içerik açısından aşırı taleplerde bulunmaktadır.
Öte yandan Biden hükümeti İran'ın bölgesel siyasetleri ve füze kabiliyetlerini de bu müzakerelere dahil etmek istiyor. Buna ilaveten Biden hükümeti İran'a karşı tüm yaptırımları topyekun kaldırmaktan yana olmadığını da bildirmiştir. Bu hükümet Bercam nükleer anlaşmasına dönmek için iptal edilmesi gereken yaptırımların kaldırılacağını ve geri kalan yaptırımların devam edeceğini göstermeye çalışıyor. Amerikan meselesi siyasi uzmanı Joseph Stironsin şöyle diyor. Biden yolunu değiştirmediği müddetçe Bercam nükleer anlaşması gibi hayati bir anlaşmayı kaybetme riski bulunmaktadır. Bu durum ise 4+1 üyelerinden biri olarak Rusya'nın tepkisine yol açmıştır. Rusya'nın Viyana'daki uluslararası kurum ve kuruluşlardaki temsilcisi Mihail Ulyanov ise pazartesi günü paylaştığı tweetinde bölgesel güvenlik ve İran'ın füze kabiliyeti gibi konuların Viyana'daki müzakerelerde konuşulmasının gündeme getirmesine değinerek şöyle yazdı. Bu durum bir taşla birkaç kuşu vurma mahiyetinde olup gerçek dışı ve yapıcı olmayan bir durumdur. Müzakerelerde belirlenen hedef sadece temel Bercam Anlaşması'nın canlandırılmasıdır. Üst düzey Rus yetkilinin bu sözleri Amerika'nın fırsattan yararlanıp İran'ı baskı altında bırakmak ve büyük avantajlar ve tavizler alma girişimleriyle ilgilidir. Halbuki Tahran açık bir şekilde sadece Bercam Anlaşması'nı mevcut haliyle ele alacağını ve maddelerine getirilecek her türlü değişikliği kabul etmeyeceğini vurgulamıştır. Buna ilaveten İran her daim nükleer mesele dışında örneğin füze kabiliyeti veya bölgesel siyasetleri hususunda müzakere yapmayacağının da altını çizmiştir.
Değerli dinleyicilerimiz, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz Münafıklar Terör Örgütü'nün Irak'taki hareketlenmeleri başlığını taşıyor. Mevcut şartlarda bölgedeki İslam Cumhuriyeti düşmanı Arapça yayın yapan medya organlarına ve gazetelerine özellikle de Münafıklar Terör Örgütü'nün liderlerinin sosyal ağlardaki paylaşımlarına bakılınca özellikle de Suudi Arabistan'a ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne bağlı İran İslam Cumhuriyeti düşmanı medya kuruluşları ve bu örgüt arasında bir irtibatın ve şikenin olduğu, Irak ve İran halkına karşı bir tezgahın kurulmakta olduğunu söylemek mümkündür. Gerçekte bu medya organlarının bu alandaki faaliyetleri İran ve Irak milletlerine karşı kurulan Şom senaryonun uzantısıdır. Hiç kuşkusuz Amerika ve bazı bölgedeki gerici Arap rejimleri ve de IŞİD'den Münafıklar Terör Örgütü'ne kadar geniş bir yelpazeyi kapsayan terör örgütlerinin ve çetelerinin aktörlüğü de bu tezgahta söz konusu olduğu bilinen bir gerçektir. Irak bugünlerde sürekli olarak elektrik kesintileriyle karşı karşıya kalmıştır. Bunun farklı nedenleri var. En önemli nedenler arasında ise gereken altyapının mevcut olmaması ve elektrik santrallerinin bu ülkede yapılmamasıdır. Özellikle de 2003 yılından itibaren bu alandaki en büyük engel ise işgalcilerin bu ülkede varlığıdır. başta Amerika olmak üzere işgalciler, farklı komplolar ve yıkıcı girişimlerde bulunarak, suni krizler yaratarak Irak hükümetinin bu alandaki hedeflerine ulaşmasını engellemiştir. İşgalciliğin başladığı ilk yıllarda Irak'ın uzun ve mutlak bir elektrik kesintisi yaşadığı sıralarda İran İslam Cumhuriyeti bu alanda Iraklara yardım eden tek ülke konumundaydı. Bu sırada İran İslam Cumhuriyeti bu ülkenin kendi elektrik dinamoları ve santrallerini onarmasında en büyük yardımcıları olmuştur.
Ancak düşmanca ve garazkar yayın yapan bölgesel medya organları doğrudan veya mikrofonlarını İran halkı tarafından hiçbir şekilde sevilmeyen ve İran halkının talepleriyle hiçbir münasebetleri bulunmayan münafıklar terör örgütü üyelerine bırakarak Irak halkını İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı kışkırtmak amacıyla saptırıcı, telkin edici gündem maddeleri oluşturmak ve İran'ı bu krizin temel kaynağı ve faktörü olarak lanse etmektedir. Bu bağlamda İslam İnkılabı'nın zafere kavuşmasından itibaren 17 bin masum sivili ve İran İslam Cumhuriyeti yetkilisini şehit düşüren münafıklar terör örgütü, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne bağlı medyatik organlar ve sosyal ağlarda en fazla faaliyeti yapmakta ve temel aktör olarak görev yapmaktadırlar. Böylece İran İslam Cumhuriyeti'nin Irak halkı nezdinde karalanması hedef olarak belirlenmiştir. Bu yüzden bu terör örgütünün üyeleri IŞİD ve Baas gibi diğer terör mensupları ile işbirliği içerisinde Amerika, Suudiler ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin dolaylı ve dolaysız yönlendirmeleriyle Irak'ta elektrik direklerini patlatarak krizi derinleştirmek istemekteler. Sonuçta Irak halkı, özellikle de güneyde yaşayanlar ve Şia bölgeler İran'a karşı kışkırtılmak istenmektedir. İslam devriminin zafere kavuştuğu ve Saddam rejiminin İran'a dayattığı savaşın ilk günlerinden itibaren İslam karşıtı unsurlarca desteklenen münafıklar terör örgütü gibi terör örgütleri ve çetelerine mensup olanların bu aktörlüğünden güttükleri amaçlardan biri de Irak'ta kaos meydana getirmek ve sonuçta bu kaosları İran'a sıçratmaktır. Bu yüzden İran İslam Cumhuriyeti medya organları ve bölgesel medya bu hususu göz önünde bulundurmalıdır. Aslında münafıklar terör örgütü gibi çetelerin üyelerinin Suudi medyalarda ve sosyal ağlarda faaliyetlerinin yoğunlaşması sırf Irak kamuoyunu İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı kışkırtmakla ilgilidir. Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak. Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 17 Tir 1400, Hicri Kameri 27 Zilkade 1442 ve Miladi 8 Temmuz 2021 Perşembe. ...22 yıl önce bugün Hicri Şemsi 17 Tir 1378'de İranlı ünlü filozof Ayetullah Doktor Mehdi Hayri Yezdi vefat etti. Hicri Şemsi 1301'de takva sahibi ve faziletli bir ailede dünyaya gelen Hayri Yezdi, Kum Dini İlimler Havzası'nın kurucusu idi. Bu kentte Ayetullah Murtaza Hayri ve Ayetullah Seyyid Muhammed Rıza Gulfaygani nezdinde yüksek düzeydeki bilimleri öğrenen Ayetullah Hayri Yezdi, İmam Hümeyni nezdinde kelam ve felsefe derslerini öğrendi. Ayetullah Mehdi Hayri, Hicri Şemsi 1329'da Ayetullah Burujerdi'nin onayıyla dini ders metinlerinin denetlenmesi için Tahran kentine gitti ve yine Hicri Şems'e 1339'da Ayetullah Burujerdi'nin temsilcisi olarak Amerika'ya gitti ve orada Şia mezhebine mensup olanların işleriyle uğraştı. Bu önde gelen alim Amerika'da dini konularda ders vermeye başladı ve bu alanda kitaplar kaleme aldı ve dini görevlerini yerine getirdi. Ayetullah Hayri Amerika'da ikamet ettiği sıralarda ülkedeki üniversitelerde fıkıh, felsefe ve Fars edebiyatı alanında ders verdi ve onlarca bilimsel ve felsefi konularda seminerler ve konferanslara katıldı. Kur'an-ı bilimler, metafizik, hikmet ve hükümet Ayetullah Hayri'nin bazı değerli eserleri arasındadır. Bu önde gelen filozof ve alim nihayet Hicri Şems'e 17 Tir 1378'de 77 yaşındayken Hakk'a yürüdü ve Kutsal Kum kentindeki Hazreti Masume Selamullah Aleyhan'ın Pak Türbesi'nde toprağa verildi. ...39 yıl önce bugün Hicri Şems'i 17 Tir 1361'de İranlı hat ustası Masumi lakaplı Hacı Mirza Ahmet Necefi Zencani vefat etti. Irak'ın Necefi Eşref Din İlimler Havzası'nda tahsil yapmanın yanı sıra hattatlık sanatını öğretmekle uğraştı ve bu işi ciddiyetle takip etti. İmam Rıza Aleyhisselam Türbesi ve Tahran Üniversitesi Ketibelleri Üstad Necefi'nin ünlü eserleri arasındadır. Hesaiz Zeynebiye, Üstad Zencani'nin hattatlık alanındaki ilk eseriydi. Bu ünlü sanatçıdan günümüze değin birçok eser geriye kalmıştır ki bunlardan 110 ciddi kitap, 5 nusa Kur'an-ı Kerim kitabı ve camiler ve antika eserleri için 250 ketibe adlı kitaplara değinebiliriz. ...36 yıl önce bugün Hicri Şems'i 17 Tir 1364'te İranlı çağdaş alimlerden Ayetullah Muhammed Mehdi Rabbani Emleşi vefat etti. Hicri Şems'i 1313'te Kutsal Kum kentinde dindar bir ailede dünyaya gelen Emleşi, din ilimleri bu kentte öğrenmeye başladı. İslami değerleri korumada büyük çaba harcayan Emleşi, İslami hükümetin oluşması için rahmetli İmam Hümeyni ve diğer yol arkadaşlarından izledikleri yolu takip etti ve onun tüm yaşamı despot şah rejimine karşı mücadele etmekle geçti. Ayetullah Emleşi ömrünün son yıllarında Anayasayı Koruma Konseyi Fakirleri üyesi olarak seçildi. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Muhterem dinleyiciler, Türkiye'den köşe yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk köşe yazarları kaleminden sizlere aktaracağız.
Cumhuriyet.
İki seçmenden biri Soylu istifa diyor.
Karar.
33 ile yeni emniyet müdürü atandı.
Yeni Asya.
Yapılan zamlar adaletsiz.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Erdal Sağlam, 6 Temmuz tarihli Cumhuriyet gazetesinde enflasyon kontrolden çıktığı başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Haziran ayı enflasyon rakamı beklentilerin üzerinde çıkarken, ekonomi yönetiminin enflasyonda kontrolü elinden kaçırdığı görülüyor. Enflasyonda mücadele için yeteri kadar sıkı para politikasını uygulamayan iktidarın bundan sonrası için sert tedbirler alması da beklenmiyor. Haziran ayında tüketici fiyatları 1.4 olan beklentilerin epey üzerinde %1.94 olarak gerçekleşti. Bununla birlikte yıllık tüketici fiyat artışı ise %17.53 ile son iki yılın zirvesini gördü diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Merkez Bankası'nın para politikasını belirlerken daha fazla hesaba kattığı çekirdek enflasyon oranları da Haziran'da %2.5 oranında artarak yıllık %25'e ulaştı. Enerji fiyatlarını dışlayan çekirdek enflasyon oranının %25'e çıkması, son yapılan enerji zamları hesaba katılmasa bile enflasyondaki artış oranlarının yükselmeye devam edeceğini gösteriyor. Elektrik ve doğalgaza Temmuz ayı başında yapılan zamların enflasyona doğrudan katkısı %0.9, dolaylı etkisi ise %1.2 civarında hesaplanıyor. Buradan yola çıkarak önümüzdeki aylarda artışın devam etmesinin beklendiği çok açık. Şimdiden piyasada yıllık enflasyonun bu yıl içinde %20'yi bulacağı tahminleri yapılmaya başladı. Yıl sonundaki 2 ayda baz etkisi nedeniyle bir miktar düşük beklense bile yıl sonu için %20 tahminini yapan analistler de var. Bu arada bir süredir gözlenen üretici ile tüketici fiyat artışları arasındaki makasın açılmaya devam ettiği tarih farkların oluştuğunu gösteriyor. Haziran ayında üretici fiyat endeksindeki artış %4.01 olarak gerçekleşirken yıllık oran ise %42.89'u buldu. Sadece 2021 ilk yarısındaki üretici fiyat artışı %22'yi aştı. 17.58'lik tüketici fiyat artışı ile kıyaslandığında arasındaki makasın iki katından fazlaya çıkıp 25 puanı bulduğu görülüyor. Bu farkın hepsi olmasa bile bir bölümünün tüketici fiyatlarına yansıması kaçınılmaz görülürken üretici fiyat artışı rakamları da yıllık tüketici fiyat artışının devam etmesinin kaçınılmaz olduğunu gösteriyor. Bu arada Merkez Bankası ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun İç talebi azaltmaya dönük aldığı son önlemlerin üretici fiyatlarındaki artışın tüketici fiyatlarına yansımasını engelleyemeyeceği de çok belli. Alınan kredi taksitlerindeki daraltma kararlarının iç talebi frenleyecek dozda olmadı. Normalleşme ile birlikte artmaya devam eden iç talep artışının enflasyondaki artışı devam ettireceği yorumları yapılıyor. Yerli ve yabancı bankacıların yıl sonu enflasyon tahminleri dünkü rakamlardan sonra tekrar yükseldi. Yıl sonu için resmi tahminler %17-18'e çıkıyor. Son aylarda piyasa tahminlerinde görülen hızlı artış göz önüne alındığında yıl sonu tahminlerinin daha da büyüyeceğini söylemek kahinlik olmaz.
Mehmet Ali Virçin, 6 Temmuz tarihli Kara gazetesinde Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'na yasayla verilmiş görev, fiyat istikrarını sağlamak başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Fiyat istikrarı 1 Ocak 2021 tarihinde 1.25 kuruş olan ekmeğin bugün de bir yıl sonra da hatta gelecek yılda aynı fiyattan satılmasını sağlamaktır. Tıpkı dünyadaki en az 120 ülke gibi Merkez Bankası'nın başka görevi yok mu? Aslında yok, fakat bu görevle çelişmemek kaydıyla hükümetin büyüme ve istihdam politikalarını da destekler. Diğer görevleri teknik görevlerdir. Yani Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın yaptıkları ve yapmadıklarından tek sonuç beklenir. Vatandaşın cebindeki paranın satın alma gücünü korumak diyen yazar, yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
gidişat Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın görevini yapmadığını, yapamadığını ve bundan sonra da Türk lirasının değerini koruyamayacağını anlatıyor. Haziranda aylık tüketici enflasyonu %1,94 ve yıllık %17,53 oldu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nda etkisiz kalınca artık enflasyonu durduracak hiçbir kurum kalmadı diyebiliriz. Enflasyon bundan sonra kendi kendine besleyen bir canavara dönüşecek ve geniş halk yığınlarını yoksullaştıracak mekanizmalar kalıcılaşacaktır. Yazılarımı takip edenler Türkiye'de sıkı para politikalarının gerekli fakat yetersiz olduğuna dair görüşleri önemsemediğini hatırlayacaklardır. Kalıcı bir şekilde enflasyonu düşürmek için Türkiye'nin en az 3 yıl cari fazla vermesi gerektiğini, bunun sağlanması için de ithalatın azaltılması ve ihracatın artırılması gerektiğini biliyoruz. Çünkü Türkiye imalat sanayinin sadece 144 milyar dolar katma değere sahip olduğunu ve bunun kolay bir şekilde arttırılamayacağını da biliyoruz. Bir başka deyişle Türkiye'de üretilip dünya vatandaşlarına satılabilecek nitelikte ilave sanayi kapasitesi yok, yani ilave satacak mal yok. Dış ticarette gerçek başarı ölçütü rakamlardaki şişkinlik değil, mutlak değerlerdeki değişimlerde aranmalıdır. Eğer ihracattaki mutlak değer artışı ithalattaki artışa eşit veya küçükse açık bir başarısızlık vardır ve Haziran 2021 rakamı da aslında başarısızlığı vurgulamaktadır. Eğer ihracattaki mutlak değer artışı sürekli olarak ithalattaki artıştan daha yüksek olursa işte o zaman ortada bir iyileşme olduğu söylenebilir. Fakat bu bir rüyadır ve gelecek nesillere bir ödev ve hatta görev olarak devredilecektir. 2021'de kur artışları iç talebin kısılması veya ertelenmesi sonucunu doğurmuş olabilir. Bu sayede ihraç edilebilecek ürün miktarı da bir miktar artmış olabilir. Yani şişmiş rekor ihracat rakamlarıyla övünme zamanı henüz gelmiş değildir. Tam tersine dış ticaretin temelindeki yetersiz üretim olgusu bütün bileşenleriyle devam ediyor.
Cevher İlhan 6 Temmuz tarihli Yeni Asya gazetesinde yeni yargı paketi de göz boyama başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Kamuoyunun bütün çağrılarına rağmen mafya, siyaset, medya, iş dünyası ekseninde vahim ifşaatlar arenasında meclisin gündemine getirilen 4. yargı reformu da gürültüye getiriliyor. Mevzu bahis kirli ilişkilerin tam bir garabetle yargı tarafından soruşturulur madı, dahası iddiaların aydınlatılması isteyenlerin garip bir biçimde soruşturuldu. Varta'da ortaya atılan bu reformun da kamuoyunu oyalamadan ibaret olduğu ilk bakışta su yüzüne çıkıyor diyen yazar, yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Anayasa Mahkemesi'nin terör örgütüne mensubiyet kararını MGK'nın değil ancak yargının verebileceği üyelik ve mensubiyet gerekçeli ihraç kararlarının anayasaya aykırı olduğu ve milletvekilliği düşürülen Gergerlioğlu'nun seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkıyla kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiği yönündeki kararına yerel mahkemenin uyup uymayacağının tartışıldığı ve TİRE'de teklif halen vahim, haksızlık ve hukuksuzluklara sebebiyet vermeye devam eden yargıdaki arıza ve eksikliklere gidermiyor. 32 maddelik teklifte yargıya erişme ve iki suçları adli kontrol sistemine ilişkin yeni değişiklikler yer alıyor. AK Parti'nin gündemindeki diğer başlığı icra ve iflas kanununda yapılacak değişiklik oluşturuyor. Hükümlülerin ziyaret süresi 1 saatten 1,5 saate çıkarıldığı teklifte yine yargı reformu strateji belgesi gibi tunturaklı isimlerle vergide etkin pişmanlık indirimi, tutuklama ve adli kontrol kararlarının denetimi, tutuklama ve adli kontrol kararlarının denetimi, katalog, suçtan tutuklanmaya somut delil şartı, suç iddiası dışındaki delillerin iddianameye konulamayacağı gibi iddialı başlıklar var. Ancak hukukçular bu paketinde yetersiz kaldığı tespitiyle daha fare doğurdu yorumunu yapıyorlar. Aslında pakette bulunan son tutuklamaların ancak somut delillerle olacağının belirtilmesi şimdiye kadarki tutuklamaların bütün dünyada hukukun açık bir kuralı olan müşahhas kesin delillerle değil, zanla irtibat iltisak gibi dünyada hiçbir hukukta yeri olmayan çarpıklıklarla yapıldığının itirafı oluyor. Zira halen üzerinden yıllar geçtiği halde on binlerce vatandaşın kapalı kapılar arkasında hazırlanan İstihbarat jurnalleriyle kurum amirinin görüşü ya da kurum kanaati gibi hukukta hiçbir yere ve değer olmayan ihbar ve isnatlarla delilsiz ve mesnetsiz olarak çoğunun iddianameleri bile hazırlanmadan tutuklanmaları sürüyor. Yine yüzbinlerin yargısız, sorgusuz, sualsiz hak kazandıkları işlerinden ihraç mağduriyeti devam ediyor.
Muhterem dinleyiciler, programımızın sonunda Parsüde'ye Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Parsüde'ye Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Parsude kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte, sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İmam Hümeyni Mektebi'nde.
Muhterem dinleyiciler, İslam İnkılabı'nın 40. Zafer Yıldönümü dolayısıyla hazırladığımız İmam Hümeyni Mektebi'nde başlıklı sohbetimizin 118. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bu programda İmam Hümeyni'nin kişiliğini ve siyerini sizlerle paylaşmak istiyoruz.
Bugünkü sohbetimizde İslam dininde vasiyetname yazma sünnetine işaretle İmam Hümeyni'nin tarihi vasiyetnamesinde düşmanların İslami nizamı ülkeyi yönetmekte yetersizliği yönündeki komploları hakkındaki açıklamasını gözden geçirmek istiyoruz.
Hatırlanacağı üzere geçen bölümde İmam Hümeyni'nin siyasi ilahi vasiyetnamesinde düşmanların halkı İslam dininden soğutmaya çalışmak